Ayrım 14.
Kamil Paşa 8 Kasım'da Selanik'in Yunanlıların eline geçmesiyle birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin düşme zamanının geldiğine inandığından cemiyete karşı sıkı önlemler almaya başlamıştı. Bazı iddiatçılar hapsedilip Anadolu'ya sürülüyor, yolunu bulanlar Avrupa'ya kaçıyorlardı. Dipnot: Tevkifata dair İdari-i Örfi Beyannamesi, İkdam 26 Kasım 1912, Cavit Tanin 12-14 ve 18 Şubat 1944. Selanik düştükten sonra Kamil Paşa'nın şöyle dediği söylenir: "Artık gelecekleri kalmadı. Selanik'te merkezlenmiş bir ihtilal partisiydiler. Selanik elden gitti, onların da çekilmeleri gerekir." Bakınız Türk Geldi, aynı eser sayfa 76. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en gürültücü olanlarını başından atmış olan Babali, 3 Aralık'ta tarafların en fazla bir hafta içinde görüşmelere başlamaları koşuluyla ateşkes anlaşmasını imzaladı. Artık inisiyatif savaş meydanından konferans masasına kaymıştı ve savaşa devam edilip edilmeyeceğini düşman eline geçen Edirne şehrinin durumu belirleyecekti. Taraflar Aralık ve Ocak ayları süresince barış koşullarını görüşmek üzere Londra'da toplandılar. Türk heyeti daha Paris'teyken Türkiye için küçük düşürücü koşullar öne sürülürse anlaşmayı imzalamayacağını açıklamıştı. Reşit Paşa Türkiye'nin askeri gücünün gün geçtikçe iyileştiğine ve tarafların ağır koşullar öne sürmeleri halinde savaşın yeniden başlayabileceğini işaret etmişti. Türkiye'nin barış önerisi 1 Ocak 1913'te konferansa getirildi. 1. Edirne vilayetinin batısında kalan bütün işgal edilmiş topraklar boşaltılacak, yalnızca Özerk Arnavutluk'un durumu ve sınırları hakkında karar verme yetkisi büyük devletlere bırakılacaktı. 2. Edirne vilayeti Osmanlı İmparatorluğu'nda kalacak, gerekirse Türkiye ile Bulgaristan aralarındaki sınırda yapılacak değişiklikler konusunda görüşeceklerdi. 3. Türkiye Ege Denizi'ndeki adaları bırakmayacak, gerekirse bu konuda büyük devletlerle görüşecekti. 4. Türkiye koruyucu devletlerin Girit konusunda alacakları herhangi bir kararı kabul etmeye hazırdı. 5. Yukarıdaki 4 madde bölünmez bir bütünü oluşturmaktaydı. Türkiye'nin önerileri müttefikler tarafından kabul edilmedi. Babali birkaç küçük değişikliğe razı olduysa da bu bir şeyi halletmedi. Görüşmelere devam edilemedi. Gray'in sabrı ve azmi olmasaydı konferans dağılabilirdi. Gray işe karışarak sorunu ancak büyük devletlerin her iki tarafa da kendi isteklerini kabul ettirmeleriyle çözüm bulunacağına karar verdi. Bu nedenle büyük devletlerin elçilerini 13 Ocak'ta bir toplantıya çağırdı. Toplantıda hazırlanan ortak notada Babali'nin Edirne'yi Bulgarlara bırakması ve adalar sorununa büyük devletlerin çözüm bulması isteniyordu. Notada ayrıca Babali bu tavsiyeyi dinlemezse savaşın yeniden başlayacağı ve Türkiye'nin oldukça güç bir durumda kalacağı belirtilmişti. Barış imzalandıktan sonra Babali büyük devletlerden maddi ve manevi yardım isteyebilecekti. Ancak bunun nasıl karşılanacağı onların tavsiyelerine uyup uymamaya bağlıydı. Nota 17 Ocak'ta Babali'ye verildi. Bir emirden başka bir şey olmayan bu nota karşısında Babali ne yapacağını şaşırmıştı. Görünürde kabul etmekten başka bir yol yoktu. Kamil Paşa'nın Edirne'den vazgeçmeye karar verdiğini düşünen iddiatçılar, 23 Ocak'ta bir hükümet darbesiyle Kamil Paşa'yı devirdiler ve yeni bir hükümet kurdular. Tarihte Babali baskını olarak bilinen bu darbeyi Edirne'nin elden gittiğine inanan iddiatçıların umutsuzluk içinde giriştikleri bir hareket olarak nitelemek yanlıştır. Darbe uzun süreden beri düşünülmekte, hazırlanmaktaydı. Darbenin nedenini Kamil Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesini aramak daha yerinde olur. İtalya ile savaşa girildiği günlerde cemiyetin bir koalisyon kurmak için muhalefetle görüşme çabalarına ve bu konudaki başarısızlığına yukarıda değinmiştik. Balkan Savaşı sırasında da bu kez muhalefette olan cemiyet, gene partizan olmayan bir hükümet kurulması için girişimlerde bulunmuştu. Müttefikler isteklerini bildirdiklerinde cemiyet derhal bir bildiri yayınlayarak hükümetin yanında yer alacağını, işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve işin içine geçmişi karıştırmayacağını açıklamıştı. Ancak Kamil Paşa'nın yeniden sadrazamlığa getirilmesi üzerine bu iyi niyet gösterisi çok sürmedi. Düşmanlık ve kuşku yeniden siyasete egemen oldu. Cemiyet görüşüne ters düşen bu değişikliğe karşın Kamil Paşa ile uzlaşmaya çalıştı ama başarılı olamadı. İttihatçılar Mahmut Şevket Paşa'nın Harbiye Nazırlığı'na getirilmesini ve daha tarafsız bir kabine kurmasını istiyorlardı. Mahmut Şevket Paşa'nın bu nezarette 2,5 yıllık deneyimi olduğunu, savaş planları hazırladığını öne sürüyorlardı. Dolayısıyla günün koşullarına uygun nitelikte bir Harbiye Nazırı olacağı kanısındaydılar. Oysa Nazım Paşa'nın itilafçılarla yakın ilişkisi olduğu ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni tutmadığı biliniyordu. Üstelik uzun süredir Bağdat'ta vali olarak bulunduğundan askeri sorunlardan hayli uzak kalmıştı.
Talat Bey ve Said Halim Paşa 6 Kasım'da bu konuyu görüşmek üzere Kamil Paşa'yı ziyaret ettilerse de sadrazam işbirliğine yanaşmadı. Onlara kısa ve kuru bir dille cephedeki birliklerin moralinin çok düşük olduğunu söylemeyi yeterli görmüştü. Savaşa devam etmek söz konusu olamayacağından sorunu masa başında çözmenin yollarını arıyordu. Talat ayrıca Mahmut Şevket Paşa'yı da görmeye gitti ama sağlık durumunun iyi olmadığını söyleyen paşa önerilen makamı reddetti. Kasım'da Tanin'de Mahmut Şevket Paşa'nın genel müfettiş olarak atanacağı haberi yayımlandı. Bu haber hükümet çevrelerinde hayli karışıklığa yol açtı. Padişahın damatları Kamil Paşa ve Şeyhülislam'la birlikte bu tayini önlemek amacıyla kayınpederlerini ziyaret ettiler. Tanin hemen kapatıldı. Cemiyet ile Kamil Paşa arasında 9 Kasım'da yapılan son görüşmede bir sonuç vermedi. Kamil Paşa'nın deyişiyle iddiatçıların durum ve görüşlerinde iyi niyet belirtisi bulunmadığından her iki tarafında birbirine karşılıklı öğüt vermesinden sonra mesele kapandı. Bu tarihten sonra Kamil Paşa cemiyet üzerindeki baskısını arttırdı, cemiyetle işi konuşarak çözmekten vazgeçerek bir komplo hazırlamaya girişti. Kamil Paşa'yı yerinden oynatmayı başaramayan cemiyet bu kez Nazım Paşa'ya dönmüştü. Brüksel'deki iddiatçılara yazdığı bir mektupta Talat sonunda bir darbe yapmaya karar verdiklerini bildirmekteydi. Dipnot: Talat'ın mektubunun fotokopisi Cavit'in hatıralarına ek olarak Tanin 24 Şubat 1944. 444 kelimelik ve 14 Ocak 1913 Rumi 1 Kanuni Sani 1328 tarihli bu mektup, Kasım ortasından Ocak ortasına kadar geçen 2 aylık dönem içinde iddiatçıların faaliyetlerini anlatmaktadır. Talat hiçbir yerde tarih vermediğinden, sözüne ettiği toplantıların ne zaman yapıldığı, daha da önemlisi, cemiyetin hareket planını ne zaman değiştirdiği belli değildir. Gene de bu mektubun çok önemli bir belge olduğu kesindir. Mektupta önce Nazım Paşa ile görüşerek ona savaşmaya devam etmesi için teşvik ettikleri Kurmay Başkanı İzzet Paşa gibi deneyimli adamlar, Enver, Fethi, Cemal gibi iddiatçı subaylar kullanmasını salık verdiklerini yazıyordu. Ancak Nazım Paşa bu yaklaşma çabalarına pek karşılık vermemiş, onlar da ellerinden geleni yaptıklarına inandıktan sonra Nazım Paşa ile uğraşmaktan vazgeçmişlerdi. Bunun üzerine Mahmut Şevket Paşa, İzzet Paşa ve iddiatçı subayların işbirliğiyle hükümeti devirip başa geçme olasılığı üzerine durmaya başlamışlardı. Dipnot: Yalçın, Tanin 24 Şubat 1944. 12 Ocak'ta Talat'ın mektubunun tarihinden 2 gün önce Enver Bey'den sonra iddiatçı subaylar arasında en fazla nüfus sahibi olan Mülazım Zeki Bey adında biri Alman büyükelçisi ziyaret ederek arkadaşlarının Kamil Paşa'yı barış sorunu konusunda kararsız davranışından ötürü kınadıklarını ve savaşı sürdürmek için kabineyi devirmek niyetinde olduklarını açıklamıştı. Bakınız Baron von Falkenhayn'dan Alman dışişlerine, 12 Ocak 1913 tarihli yazı, Alman diplomatik belgeleri, cilt 4 sayfa 156. Büyük bir gizlilik içinde yapılan özel bir toplantıda tarihi belirtilmektedir. Bütün olasılıklar gözden geçirilmiş, planlar hazırlanmıştı. Ancak Türklerin savaş açacak, özellikle Çatalca hattını yarıp saldırıya geçecek halleri kalmadığından bir hükümet darbesinin Erat'ın moralini daha da bozacağını düşünmüşlerdi. Bu nedenle hiç olmazsa bir süre için darbe planları bir kenara bırakılmıştı. Bir zaman sonra, ne zaman olduğunu tahmin etmek güç, bazı kabine üyeleri elinde hiçbir olanak bulunmadığı halde Edirne'den vazgeçmemeye kararlı olan hükümete karşı çıkmaya başlamışlardı. Bu muhalifler kabinenin istifa etmesini ve kurulacak yeni kabinenin Edirne'den vazgeçerek ülkeyi içine düşmüş olduğu zor durumdan kurtarmasını istiyorlardı. Yalçın, Tanin 24 Şubat 1944. Bu arada Kamil Paşa bir meşveret meclisinin toplanmasını önermekteydi. Ancak bazı nazırlar bu yola başvurmakla kabinenin iyiden iyiye itibardan düşeceği ve ülkenin daha da çabuk batacağı kanısındaydılar. Yalçın aynı yerde. İddiatçılar kabinenin bu konudaki tartışmalarına karışmamaya karar verdiler. Ancak kabine istifa kararı alırsa tutumları şöyle olacaktı: Arnavut Ferit Paşa ya da Reşit Paşa gibi zararlı kişilerin iktidara geçmelerini önlemeye çalışacaktık. Eğer yeni kabineyi kurma görevi Nazım'a teklif edilirse ne destekleyecek ne de kabinesine görev alacak, tarafsız kalacaktık. Her ne koşulla olursa olsun barış yapıldığında ordunun bu durumu yaratanları, yani kabineyi cezalandırmak isteyeceği muhakkaktı ki bunun için gerekli hazırlıklar yapılmıştı. Bundan sonra planımızın uygulanmasına geçilecekti. Kabine düşürülecek, Cavit ve Cahit'in teklifine uygun olarak bizler iktidarı ele alarak, eğer nasipse ülkeyi yeniden canlandırmak için çalışacaktık. Bu olasılık için hazırlanmaya başlamalıydık. Dipnot Yalçın Tanin, 24 Şubat 1944. Talat'ın mektubundan cemiyetin ancak başka birisi imzalayıp vebalini yüklendikten sonra iktidar ve sorumluluğu üzerine almak niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Öne sürdükleri tek koşul Edirne'nin barış yapmak pahasına feda edilmemesiydi. Ancak 17 Ocak tarihli ortak notadan sonra bu koşulun yerine getirilmesi olanaksızdı. Başından beri karamsar olan Kamil Paşa bunun farkındaydı. Ama aynı zamanda Edirne'yi vermenin günahını yüklenmeyecek kadar deneyimli ve kurnaz bir politikacıydı. Bu açmazdan kurtulmanın yolunu imparatorluğun önemli ve sorumlu kişilerden kurulu bir saltanat şurası toplamakta ve şehri Bulgarlara terk etme sorumluluğunu onlarla birlikte yüklenmekte bulmuştu. Saltanat şurası 22 Ocak'ta Dolmabahçe'de toplanmış ve hemen hemen oy birliğiyle kabinenin barış konusundaki tutumunu desteklediğini belirtmişti. Ertesi gün kabine ortak notaya bir yanıt hazırlamak üzere Bağbali'de toplanıyordu. Ancak daha yanıtın müsveddesi hazırlanmadan iddiaçılar baskın yapacak, Enver'le birlikte birkaç kişi toplantı odasına girerek Kamil Paşa'yı tabanca tehdidiyle istifasını imzalamaya zorlayacaklardı. Odanın kapısında karşılaştıkları Nazım Paşa'yı da vurdular. Ölmeden önce beni aldattınız, bu muydu verdiğiniz söz demesinden de anlaşılacağı gibi Nazım Paşa ile cemiyet arasındaki ilişki oldukça karışıktı. Dipnot, Nazım Paşa'nın sözlerini aktaran Türk geldi, aynı yerde Kur'an aynı eser, sayfa 588, Nazım ile iddiaçlar arasındaki karmaşık ilişki konusunda bakınız, H.K. Boyur aynı eser. Öte yandan Nazım Paşa'nın öldürülmesini ordunun durumdan sorumlu olanlara vermek istediği ceza olarak yorumlamak da mümkündür. Kamil Paşa'nın Edirne'yi verip vermeyeceği konusunda kesin bir şey söylemek olanaksızdır. Ancak eldeki belgeler şehri terk etmeye hazır olduğunu göstermektedir. Saltanat şurasını toplamaktaki amacı savaş konusunda bir fikir birliğine varabilmekti. Düşüşünden 12 gün sonra Mısır'a gitmek üzere Hidiv'e ait bir vapurla İstanbul'dan ayrılırken kendisini geçirmeye gelen Fitzmaurice, kendisinden sonra iktidara geçenlerin Avrupa'nın dostça tavsiyelerini dinleyeceklerinden ve bu yüzden Türkiye'nin daha fazla toprak ve para kaybedeceğinden korktuğunu söylüyordu. 2 milyon altın değerinde olan silah ve askeri gereçleri kurtarmaya çalışmıştı. Bunların Çatalca savunma hattını güçlendirmek için gerekli olacağını düşünmüştü. Dipnot, Fitzmaurice'in raporu 5 Şubat 1913, İngiliz Dışişleri Bakanlığı kayıt no 371-2451-340. Bu konuşmanın anlamı Kamil'in Edirne'yi gözden çıkarmış olduğudur. Öte yandan cemiyetin Kamil Paşa'nın Edirne'de kesin olarak vazgeçmiş olduğunu düşünmekle bir yanlışlık yapıp yapmadığı önemli değildir. Hükümeti devirmeye çoktan karar vermişlerdi. Günün siyasetinde duygusal bir önem taşıyan Edirne sorunu ise darbeye psikolojik bir destek olmaktan öteye gitmiyordu. Edirne'yi elde tutmanın ne kadar güç olduğunun iddiaçılar da farkındaydılar. Kendileri iktidara geçtikten sonra itibarlarını, hatta iktidarı kaybetmeyi göze almadan bu şehirden vazgeçmeleri mümkün olamazdı. Edirne uzun ve kahramanca bir direnişten sonra 23 Mart 1913'te Sırplarla Bulgarların birlikte giriştikleri bir saldırıda düştü. Ancak Balkan devletleri savaş ganimetleri konusunda kendi aralarında çekişmeye başlayınca cemiyet bu durumdan yararlanıp Edirne'yi geri aldı ve böylece Edirne'nin kurtarıcısı sıfatını da hak etmiş oldu. 6. Bölüm: Cemiyetin gücünü sağlamlaştırması. İttihatçıların iktidarı muhalefete kaptırdıkları 6 aylık sürede Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük değişiklikler olmuştu. İmparatorluğun Avrupa kıtasındaki topraklarının hemen hepsi Balkan devletlerinin eline geçmişti. Edirne kuşatılmış ve iddiatçılar ancak bu şehri kurtarmak gerekçesiyle Kamil Paşa kabinesini devirebilmişlerdi. Bundan sonraki 6 ay boyunca Edirne Türk siyasi hayatında oldukça önemli bir yer tuttu. Oysa gerçekte ağırlık merkezi Arap eyaletlerine doğru kaymıştı. 23 Ocak'ta yapılan hükümet darbesi iddiatçılar için tehlikeli ve cüretli bir adımdı ama eski nüfuzlarını kazanmak için kaçınılmazdı. İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde Talat ve taraftarlarının grubu, Edirne'nin Bulgarlara terk edilmesi ve sorumluluğu itilafçıların yüklenmesinden sonra iktidara gelmeyi yeğlediklerini açıkça belirtmiş bulunuyorlardı.
Eldeki belgeler Kamil Paşa'nın Edirne'yi vermeye hazır olduğunu göstermektedir. Ancak bunun gerçekleşmesini beklemek, heyecanın ve yurtseverlik duygularının egemen olduğu ortamdan yararlanmamak demek olurdu. Bu da halkın darbeyi olağan karşılamaması tehlikesini doğururdu. Millet Meclisi'ni kabine ile fikir birliğine varması, Kamil Paşa'nın elinde güçlü bir silahtı ve en küçük bir gecikme sadrazamın durumuna yasal bir geçerlilik kazandırabilirdi. Barış kararının kamuoyunca kabul edilir hale gelmesi, istikrarın kısmen de olsa sağlanması demekti ki, o zaman da İttihatçıların bir darbe girişiminde bulunacak kadar güçleri olmazdı. 6 aylık baskı politikası cemiyeti hayli yıpratmıştı. Bu açığı ancak uygun zaman kollayarak ve taktik kullanarak kapatabilirdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti yeniden iktidara geldiğinde durumu hiç de sağlam değildi. Son 5 yıl içindeki yıpratıcı politik çalışmalar cemiyeti başlangıçtaki benliğinin bir gölgesi haline getirmiş, ihtilafçılar ise örgütlenecek zaman kazanmışlardı. İhtilafçı hükümet devrilmişti ama ihtilafçı örgüt hala vardı ve bir karşı darbe tehlikesi ortadan kalkmış değildi. Edirne Türklerde kaldığı ve gerilim yüksek olduğu sürece bu tehlike vardı. Çünkü şehir düşer düşmez ikinci bir darbe için gerekli psikolojik ortam kendiliğinden hazırlanmış olacaktı. Bunu bilen İttihatçılar endişe içindeydiler. Bu kritik durumda cemiyetin her şeye karşın olgun davrandığını söylemek gerekir. Muhalefetten öç almaya kalkıp aradaki siyasi uçurumu daha da açmak yerine uzlaşıcı bir siyaset benimseyerek ülkenin yeni hükümetin yanında yer almasını sağlamaya çalıştılar. Bu siyaset İstanbul Garnizon Kumandanı Cemal Bey'in darbeden birkaç gün sonra yayınladığı bildiride açıkça yansıtılmaktaydı. Bildiri uzlaşma taraftarı bir üslup taşıyordu. Cemal keyfi tutuklamaların olmayacağını, yasa çerçevesinde davrandıkları sürece siyasi kuruluşların baltalanmayacağını söylüyor, herkesi hükümetle işbirliğine çağırıyordu. Bu arada darbe sırasında tutuklananlar derhal muhalefet gösterilerine girişmemeleri konusunda uyarıldıktan sonra serbest bırakılmaktaydılar. İKDAM'ın başyazarı Ali Kemal ve Doktor Rıza Nur gibi önde gelen itirafçılar satın alınarak Avrupa'ya rahat bir sürgün hayatı için gönderilmişlerdi. 14 Şubat'ta basında yayımlanan genel af kanunuyla kanunun çıktığı tarihe kadar siyasal suçlarla hapsedilenlerin serbest bırakılacağı ilan ediliyordu. Ancak askeri yenilgilere yol açanlarla düşmana maddeten ya da manen yardım edenler yasanın dışında kalmaktaydı. Genel af yasasının kesin çizgilerle belirlenmemesi, iddiatçıların havlayıp ısırmadığı sürece muhalefetin varlığına izin verme niyetinde olduklarını göstermekteydi. Cemiyet yeni kabineyi kurarken de aynı dikkat ve sağduyuyla hareket etti. Bir iddiatçı rejimi kurmaya kalkışmadı. Bu tutum Talat'ın Kamil Paşa kabinesinin milletin kutsal haklarını korumak amacıyla devrildiği iddiasını doğruluyordu. Bir iddiatçı olmadığını çeşitli vesilelerle belli etmiş olan Mahmut Şevket Paşa, sadrazam ve harbiye nazır olarak atanmıştı. Kabinenin öteki üyeleri de partizan değildiler. Hükümette görev alan üç iddiatçı, Said Halim Paşa, Hacı Adil ve Hayri Bey, ılımlı olarak tanınmışlardı. Partizan olmayan bir kabine kurmaktaki amaçları parti politikasına bir son verip, bütün unsurları yurtseverlik ülküsü altında toplamaktı. Bu kritik dönemde iktidara geçen bir rejimi bekleyen belli sorunlar vardı. Hazine tam takırdı, ordunun morali bozuktu ve Türkler diplomatik alanda yalnız bırakılmışlardı. Kamil Paşa'nın bu sorunlara bulduğu çözüm yolu her ne pahasına olursa olsun barış yapmaktı. Onun devrilmesi durumu düzelteceği yerde daha da kötüleştirmişti. Londra konferansına büyük bir kargaşalık egemendi ve delegeler hükümetlerinden yeni talimat gelinceye kadar hiçbir şey yapmama kararını almışlardı. 26 Ocak'ta Türk heyetine barış görüşmelerinin kesildiğini bildiren bir ortak nota hazırladılar. Bu nota 29 Ocak'ta Reşit Paşa'ya verilmiş, bir gün sonra da Balkan devletleri 3 Şubat akşamı süresi dolan ateşkes anlaşmasını tanımadıklarını açıklamışlardı. İstanbul'daki hükümet yeni bir sorunla karşı karşıya kalmıştı. Savaş açmak. Ancak önce gönderilen ortak notaya bir cevap vermek gerekiyordu. Bu da üzerinde uzun uzun düşünülecek bir konu değildi. Var olan ortamda hükümetin bir seçim hakkı yoktu. Artık Edirne'nin verilmesi söz konusu olamazdı. Öte yandan verilecek cevap uzlaşma taraftarı bir hava taşırsa, Balkan devletlerine kabul etmeyecekleri bazı imtiyazlar önerilirse, belki büyük devletlerin desteğini kazanmak mümkün olurdu. Türkiye'nin notaya cevabı 30 Ocak'ta büyük devletlerin elçilerine verildi.
Bağlı Ali Edirne'nin Meriç Nehri'nin sağ kıyısında kalan kesimini vermeye razıydı. Ama camilerin, türbelerin ve başka tarihi ve dini önem taşıyan yapıların bulunduğu sol kıyıyı elinde tutmak istiyordu. Bu kesimden vazgeçmek bütün ülkede bir önceki kabinenin düşmesine zemin hazırlayan durumu andırır bir hayal kırıklığına ve kargaşalığa sebep olabilirdi. Ege Denizi'ndeki adalar konusunda ise ortak notada öne sürülen büyük devletlerin bu adaların durumu hakkında karar vermesi önerisi kabul ediliyordu. Ancak bu adalardan bazılarının Çanakkale Boğazı'nın savunması için gerekliliği, ötekilerin ise Anadolu'nun bölünmez bir parçası olduğu belirtilmekte, dolayısıyla yarımadanın güvenliği bakımından önem taşıdığına işaret edilmekteydi. Notada ayrıca büyük devletlerin Türkiye'ye karşı iyi niyet göstermeleri, özerk bir gümrük tarifesi uygulaması, yabancıların Osmanlı uyruklularla aynı vergi yükümlülüğü altına girmeleri, Baba Ali'nin gümrük vergilerinde %4 gibi bir zam yapması ve kapitülasyonların kaldırılması konularında işbirliği istenmekteydi. Ortak notaya verilen bu cevabın reddedileceği ve savaşın yeniden başlayacağı biliniyordu. Ateşkes 3 Şubat'ta sona erdi ve Edirne yeniden bombardıman edildi. Askeri başarının yeni rejime hayli yararı dokunabilirdi ama görünürde böyle bir olasılık yok gibiydi. Türkler Edirne'yi hala ellerinde tutmaktaydılar ama İşkodra, Yanya gibi kasabalar düşmekteydi. Baba Ali müdahale etmesi için Avrupa'ya başvurdu ancak aldığı cevapta önce Edirne'yi teslim etmesi bildiriliyordu. Çatalca hattındaki güçlü direnme dışında askeri durum gittikçe kötüleşmekteydi. Bu kötüye gidiş siyasi yaşamı ciddi şekilde etkiledi. Askeri durumun kötülüğüne karşın ülkeye egemen olan havada bir değişiklik göze çarpıyordu. 3 aydır Avrupa'da sürgünde olan Cavit Bey döndüğünde şöyle yazdı. Memlekette bir şeyler olmuştu, bir ümit ışığı belirmişti sanki. Eskiden olduğu gibi can çekişen bir ülke havası yoktu artık. Genç ve enerjik subayların kumandasındaki ordunun bu kez bir şeyler yapabileceğini düşünüyorlar. Bu iyimserlik havası içinde İttihat ve Terakki Cemiyeti Talat'ın teşvikiyle 1 Şubat'ta Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'ni kuruyordu. Bu yarı askeri kuruluşun amacı bütün ülkeyi savaşa seferber etmek, dolayısıyla hükümetin savaşı sürdürmesine yardımcı olmaktı. Bu cemiyetin belli başlı faaliyetlerinden biri de halktan para toplamaktı. Birkaç gün sonra çıkarılan savaş haline askeri gereçlerle ilgili geçici kanunla ülke savaşa hazır bir hale getiriliyor, askeri otorite sivil otoritenin üstünde yer alıyordu. Ancak bu iyimserlik ve anlaşma ortamı çok sürmedi. Askeri yenilgi bütün hayalleri yıktı. Mahmut Şevket Paşa ve kabinesinin morali iyice bozulmaya başladı. Talat ve Halil 15 Şubat'ta Sadrazam'ı ziyaret edip kabinesinin bir an önceki kabinenin akıbetine uğramaması için gerek askeri gerekse siyasi başarının zorunlu olduğunu belirttiler. Mahmut Şevket Paşa çok öfkelenerek Edirne düşse bile savaşa devam edilmesine taraftar olduğunu ama Anadolu için endişe ettiğini söyledi.